Ayrım 2.
Atatürk'ün bana anlattıkları Fali Rıfkı Atay. Çok sert ve ciddi tavırla şu mukabelede bulundu. Kumandan Bey, biz size hürmet ettik çünkü bize dediler ki Araboğlu ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal izah etti. Bunun için zat-ı alinizi hüsnü kabul etmek istemiştim. Fakat bugün bana bahsettiğiniz şeylerin başka manada olduğunu hisseder gibi oluyorum. Beyefendi, bu mübahase ve tenkidatın konuların ve ilişkilerin makam ve muhatabı ben değilim. Ben ordu başkumandanına, onun erken harbiyesini, büyük heyeti Bükela ile beraber derin ve sarsılmaz itimat taşıyan bir nazırım. Sizin tereddütleriniz olabilir, sizin vakıf olmadığınız hakikatler bulunabilir. Ben size bunları izah etmekte mazurum. Eğer siz buraya şüphe ve tereddütlerinizi hal için gidermek gelmişseniz, yanlış yere geldiğinizi ihtar etmek mecburiyetindeyim. Başkumandanlığı ve Erkan-ı Harbiyesi'ne müracaat ediniz. Hiç şüphe etmem ki orada sizi lüzumlu kadar, ihtiyacınız kadar temire muktedir zevat vardır. Bana yol gösterdiği pazartesinde bulunduğunuz için size teşekkür ederim. Yalnız müsaadenizle şunu arz edeyim ki evvela ben Türk ordusunun yabancısı bir adam değilim. Ben ordu ile küçük sabitlikten yarından zavasa gelmiş bir askerim. Ben hadisatın sevkiyle ordunun içinde zabit, nihayet kumandan olarak iş görmüş ve zannıma göre muvaffak olmuş bir kumandanım. Türk ordusunu, onun faziletini, kıymetini ve bu ordu ile neler yapılabileceğini bizim kadar anlayan az olmuştur. Ve acaba bir zabit, tesadüf ve kumandan olmuş bir adam gibi terakki ettiğiniz için müteessirim. Ma manfi, sizi mazur görüyorum. Zira bütün hayatınızda, hatta şimdiki vaziyetin mühimiyeti siyasinizde henüz hakikatle temasa gelmiş bir zat değilsiniz. Bana bir şey tavsiye ettiniz ki ben onu yapamam. Başkumandanlık vekaletine ve Erkan-ı Harbiyesine müracaat etmek, tereddütlerimi orada izale etmek. Beyefendi, farkında değil misiniz ki artık bu memlekette milli bir Erkan-ı Harbiye hayatı yoktur. Bir Alman Erkan-ı Harbiyesi vardır. O Alman Erkan-ı Harbiyesi ki Türk ordusuna ilk icraat olarak benim gibi asi bir askeri taad etmek, atmak kararına vardı. Beni o heyete mi gönderiyorsunuz? Birkaç gün sonra işittim. Bu nazır beyefendi benden heyeti vükelayı şikayet etmiş, hatta tecziyemi talep etmiş. Cezalandırılmamı istemiş. Kahkahayla döndü. Evet o zaman Mustafa Kemal böyle içi dışı çürümüş, müteretti, soysuzlaşmış bir sülalenin ismi padişah olan reisine arkasını vererek kendini kuvvetli zanneden bu heyet tarafından kolaylıkla cezalanabilir telakkisi umumiydi. Fakat ben başı ve nihayeti malum olmayan, kimi kendini alim, kimi kendini dahi, kimi kendini diktatör, kimi kendini doktor farz eden bu adamların naciz Mustafa Kemal bir şey yapamayacaklarından emindim. Bir şey yapamayacaklarında o da o gün hakim oldukları süngüye ve bilimiyete istinat ederek insan dışılığa dayanarak Mustafa Kemal'i yakalamak ve asmaktı. Halbuki o gün idamının bütün millet arasında duyulmasını nimet addederdim. Onlar bunu cesaret edememişlerdir. Niçin? Zannederim ki yapabileceklerine emin olamadıklarından. Kendi münasebetsiz emellerini tatbik etmeye uğraşmaktan başka kusuru olmayan diye Yakup Cemil'i asmak için bile ne kadar korku ve heyecan geçirmişlerdi. Yakup Cemil'in vakası. Yakup Cemil'in şahsından bahsetmek istemem. Yalnız Yakup Cemil'de Mustafa Kemal'e karşı heyecanlı bir temayül, eğilim varmıştı. Bu bedbaht kendi ufak tecrübesiyle ve kendisine bin türlü kanlı vakaları sevk edenlerin efal ve harekatını görerek bitmişti ki Mustafa Kemal iş başına geçmelidir. İşte Yakup Cemil'in sehpaya gitmesine biraz da bu sebep olmuştur. Bu çocuk bir gün Bursa'da ihtilal arkadaşlarıyla bir mülakat yapıyor, diyor ki büyük sandığımız adamlar çok küçükmüş, vatanın selameti için bunları öldürmek lazımdır, bunu ben yapacağım. Daha muhteşem, dönemli inkılapçılar kendisine soruyorlar. Öldürmek kolay fakat vaziyeti ıslah edecek kim? Mustafa Kemal ismini telaffuz ediyor. Bu zavallı, malum ricalin kendine itiyat ettirdikleri, alıştırdıkları sanatın onlar aleyhinde de tatbik edilmesinde bir başvuran olduğunu zannederek vaziyeti kabul ediyor, İstanbul'a geliyor, nakıs tedbirlerle, eksik önlemlerle teşebbüs oluyor, yakın zannettiği arkadaşları faciadan ürküyorlar, hadar veriyorlar. Neticesi şudur ki Yakup Cemil tutulmuş ve asılmıştır. Bana bu hikayeyi söyleyen, onunla hemfikir ve hemhal olup asılmaktan kendini kurtaran ve beni Sivan karargahında bulunan Doktor Hilmi Bey'dir. Hatırat meşrolunduğu zaman Malatya nebusu Doktor Hilmi Bey Diyarbakır'a gelerek telgraf ve Sivan'daki karargahtan bana mühim malumat vereceğini vaat ve celbini çağırmasını rica etti. O günler Diyarbakır'da bulunan yaverim Cevat Bey doktoru benim yanıma getirmek emrini aldı. Doktor geldi, bütün hikayeyi anlattı. İstanbul'a kalamazdım, kalamadım. Çünkü beni de asacaklar dedi. Ben vaziyeti umumiye mütalaa ederek adam astırmanın çok fena olduğunu düşündüm. Adam astırmaları için fiili bir ihtarda bulunmak istedim. Bu ihtarı gayri resmi bana iltica eden doktoru muhafaza ettiğimi en büyük makamata bildirmekle yaptım. Yalnız şunu söyleyeyim ki Yakup Cemil'in bu hareketini hüsnü telakki etmemiştim, doğru bulmamıştım. Hatta o sırada fırkalarımdan birine tayin olunan bir kumandanla konuşurken kendisine İstanbul'daki faciadan bahsederek Yakup Cemil asılmış, sebebi de Mustafa Kemal Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olmadıkça kurtuluş yoktur demiş. Sana bir şey söyleyeyim. Bu adam faraza muvaffak olsaydı ve ben isteydim ki Yakup Cemil İstanbul'da Mustafa Kemal Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olsun diye isyan etmiş ve muvaffak olmuş, bir an daha kabule tenezzül edeceğimi tasavvur edebilir misin? Evet, vaziyeti derhal kabul ederim. Fakat İstanbul'a gidip Yakup Cemil'i cezalandırmak suretiyle, eğer ben o ve emsalinin tavsiyesiyle mevki iktidara gelecek bir adamsam, adam değilim. Alman komutanlar, harbi umumiye girdikten sonra bu harbin fiyatı dağılmaya yarpış etmekten, öne sürmekten kendimi men edemedim. Kanal harekatı aleyhindeki isyanım bana teklif olunan Hicaz Kuvvi Sefiyası kumandanlığı vesairesiyle söylediğim ve kabul ettirdiğimi zannettiğim hadise merisini göremediğim tenkitler ve bunun gibi birçok mücadele sahaları takip etti, izledi. En sonra Yıldırım Ordusu grubunun sergüzeştiğiyle bir anlattı, asıl Yıldırım Ordusu kumandanlığın herkesin malumudur. Hatırladığına göre gayri kabili teskin, yatıştırılamayan isyanın işte bu hadisede olmuştur. Artık sükut, sessizlik ve tevazuunun, alçak gönüllülüğün hayata ermek zamanıydı. Ben de bu anı fevt etmedim, kaçırmadım. Felaketin coşkun bir nehir gibi Türkiye üzerine aktığını görüyordum. Nasıl tahammül edip susabilirdim? Bu vakayın vesikalarını size vereceğim, okuyacaksınız. Netice ne oldu? Benim nikbetim, felaketim. Bu kelimeyi ben söz kullanıyorum. Ben hayatta nikbet kabul etmiş adam değilim. O zaman bir anlamda nikbet terakki edenlere gülmüştüm. Zira bundan ne çıkabilirdi? Eğer ben alelade gurur sahibi bir insan olsaydım ve bütün tahminlerimin doğru çıktığını görmekten zevk alsaydım ne olacaktı? Memleketin nikmetinde olsa zevk alabilirdim. İsterdim ki benden evvelkilerin hatalarını tahsih edebileyim, çamur ve batağa düşmüş Türkiye'yi çıkarabileyim. 7. Ordu, yani Yıldırım Ordusu'nun ilk defa kumandanı olduğum sırada, zira malumdur ki aynı orduya olarak tekrar kumanda ettim. Bu ordunun da dahil olduğu grup kumandanı General Falkenhayn'ın askerlik ve siyaseti dahilimiz noktayı nazarından takip ettiği usul ve hareket aramızda mühim bir münakaşaya sebep oldu. Bu münakaşa nihayet daha büyük makamatı aksetti. Ben çok ehemmiyet verdiğim mütalatıma İltifat edilmediğini görünce sükut edemezdim. Görüşlerime değer veremediğini görünce susamazdım. Her türlü akıbetlerin sonuçlarını evvelden kabul ederek usul ve teamül harici denebilir ki biraz istenkar bir şekilde kendi kendime ordu kumandanlığından af ve hatta vekilimi de bizzat tayin ederek kol ordu kumandanlarından Ali Rıza Paşa'ydı, vazifemi hitam son verdim ve bu emri vaki büyük makamatı bildirdim. Beni bu hareketten vazgeçirmek için General Falkenhayn hususi bir mektupla başkumandanlık vekaleti ve bu vaziyetle alakadar 4. Ordu Kumandanı hayırhane ve dostane tavassutlarda bulundular. Bu hal, hakikatin hala bu zevat ve makamat tarafından ne kadar anlaşılmamış olduğuna yahut anlaşılmış ise hakikati saklamak için ne hazin şerait ve mecburiyetler içinde kalmış olduklarını delalet ettiğinden beni alarak tesirlerimi daha şiddetli ifadeye sevk etti. Nihayet bu istifamın âli makamatı ve belki bütün millete anlatmak istediğim hakiki manasını gözden kaçırmak ve kumandanlıktan alelade bir sebeple çekilmiş olduğumu inşa etmek, yaymak için beni merkezi Diyarbakır'da bulunan eski ordumu 2. Ordu Kumandanlığı'na tayin ettiler. Zahiri, görünüşte kalan bazı mazeretler göstererek onu da reddettim. Kuvvetle ihsas etmek istediğim feci vaziyeti, basit işlerden üstte terakki ettiklerini gösterir bir harekette, bir ay kadar bir müddette mezun olduğumu bildirdiler. Burada hatırıma gelen, hazin bir noktaya da alakadar olursanız işaret edeyim. Ben Halep'te mevki ve vazifemi nihayet veren bu teşebbüsü aldığım ve en son teklif olunan 2. Ordu Kumandanlığını da reddettiğim sırada Halep'ten İstanbul'a gitmek için şimendifer ücreti verecek kadar param olmadığını bilmiyormuşum. Vaka, Yıldırım Ordusu Kumandanlığını deruhte edip İstanbul'dan Halep'e hareket ettiğim günün gecesiydi. Falkenhayn karargahta bulunan bir Türk Erkan-ı Harp zabitinin refakatinde bir genç Alman zabiti akaretlerdeki 76 numaralı ikametgahıma geldi. Ufak ve zayıf sandıklar içinde Falkenhayn tarafından bana bazı şeyler getirdiğini söyledi. O şeylerin kendilerini kabul ettiğim odaya nakledilmesini emrettim. Salon kapısının yanına ufacık sandıklar istif edildi. Bunlar nedir dedim. Alman zabiti dedi ki, İstanbul'dan müfarakat ediyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Mareşal Falkenhayn tarafından bir altın gönderilmiştir. Kimseye hiçbir ihtiyacımdan bahsetmemiştim. Fakat zannettim ki Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacını sarf ederek özel bağlamıştır. Onun için tercümanlık eden Türk zabitine dedim ki, bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım üyesine gönderilmek lazımdı. Biraz da fazla külfettir. Muhatabım sözlerimi Alman zabitine nakletti. Zabit derhal, efendim, o da başka, dedi. Bizim zabitimize paranın miktarını bu zabitten iyi tahkik et. Huzurunda alındığına dair bir senet yaz, ver, imza edeyim dedim. Bu zat emrimi yaptı, fakat zabit imzalı senedi kabul etmek istemedi tekrar. Bu zabit bilmiyor dedim. Senedi alsın ve Maraşal'a versin ve siz de bu paraları gelip alması için levazım reisine haber gönderiniz. Bit tabii iş böyle cereyan takip etti. Bu sandıklar ve muhteviyatı ordunun levazım riyasetinde ve benim bunlara mukabil verdiğim senette Falkenhayn'ın mahrem, gizli dosyasını birkaç ay birbirlerini muntazır beklemede kaldılar. İşte yukarıda söylediğim üzere 7. Ordu Kumandanlığından kendimi affettikten sonra kumandanlığı tevkir ettiğim Ali Rıza Paşa'ya bu sandıkları teslim ettim ve kendisinden aldığım senedi o vakit yaverlerin bulunan Cevat Abbas, Gürer Bolu Mebusu ve Salih Bozok Mebusu beylere tevdi ederek kendilerine şu emri verdim. Hemen Falkenhayn'ın karargahına gideceksiniz. Bizzat kendisini görüp bu senedi vereceksiniz ve benim kendim iznimde bulunan senedimi alacaksınız. Yaverlerin bizzat Falkenhayn'ı görmek hususunda biraz müşkülata maruz kalmakla beraber emirlerimi harfiyen yapmışlar. Biraz sonra yanıma gelerek dediler ki, Müşir Falkenhayn size böyle bir para vermiş olduğunu hatırlamıyor. Ve bu para için sizin imzanızı havi hiçbir vesikanın kendisinde mevcut olduğunu bilmiyor. Binaenaleyh Ali Rıza Paşa imzalı senedi de kabul etmiyor. Tekrar yaverlerime dedim ki, şimdi size çok ciddi emrediyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gireceksiniz ve diyeceksiniz ki, verdiğiniz altınlar olduğu gibi mahfuzdur, saklanmaktadır. Bunu akabin size senet verilmiştir. Senet olmadığını iddia etmek altınların mevcudiyetini tayin edemez, değiştiremez. Vesikayı kaybetmiş olabilirsiniz. O halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair bize vesika veriniz ve diyeceksiniz ki, bizi buraya gönderen kumandanın altın mukabili memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlardan olmadığını çoktan öğrenmeliydiniz. Hala bunda tereddüdünüz varsa, kumandanımız bunu size ve efkar-ı umumiye daha başka türlü dahi ispat edebilir. Paralarınız duruyor. Fakat bu paralardan daha çok kıymetli olan Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz ve müsbet netice almadıkça karşıma gelmeyeceksiniz.
Ayrım sonu.